Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir?
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâk Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 25'te 1400, Hicri Gamer'i 12 Cemadüs-Sani 1443 ve Miladi Takvimli 15 Ocak 2022 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, ayetlerin hikayesi, meyve ve sebzelerle yakından tanışalım, 100 yılda 100 gelişme ve Nehcul Belaga Hikmetleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet İş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikte sadece önemli haberlerden kısa başlıklar.
Tahran Cuma Namazı Hatibi, diplomasi savaşında cesur duruş sergilenmeli dedi. Ayetullah Mekarim Şirazi, diğer İslam mezheplerinin kutsallarına hakaretin caiz olmadığını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan, İran-Çin ilişkilerinin kapsamlı gelişmesine vurgu yaptı. Fransa Dışişleri Bakanı Viyana'da nükleer görüşmelerin yavaş ilerlediğini ileri sürdü. 30 bin Filistinli dün Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldı. Amerika'da birçok eyalette hastanelerin kapasitesi %80 doldu. Birleşmiş Milletler Etiyopya ordusunun 108 sivili öldürdüğünü bildirdi. Şimdi haberler.
Tahran Cuma Namazı Hatibi Hucetul İslam Muhammed Cevat Hacı Alekber'i yaptırımları kaldırma müzakerelerinde düşman İran'dan daha fazla anlaşmaya varmaya muhtaç olduğunu belirterek diplomasi savaşında cesur duruşa vurgu yaptı. Bu hafta Tahran Cuma namazını kıldıran Hucetul İslam Muhammed Cevat Hacı Ali Ekberi, İran İslam Cumhuriyeti yaptırımları kaldırma müzakerelerinde acelesi olmadığını ama aynı zamanda müzakerelerin yıpratıcı hale gelmesine de müsaade etmeyeceklerini belirtti. Hucetul İslam Hacı Ali Ekberi sözlerine şöyle devam etti. Dış politika alanında cesur İran milleti, dayanağımız ise müzakerecilerimiz güçlü olmalı ve hiçbir şeyden korkmamalı ve hikmet, akılcılık ve Allah'a tevekkül etmekle düşmanların planlarını boşa çıkarmalıdır. İran ve 4+1 grubu arasında 3 Ocak'ta Viyana'da başlayan 8. tur müzakereler son 12 günde çeşitli düzeylerde devam ediyor.
İran'ın taklit merci alimlerinden Ayetullah Mekarim Şirazi, diğer İslam mezheplerinin kutsallıklarına hakaret etmekten kaçınma gereğini vurguladı. Ayetullah Mekarim Şirazi, Kum kentinde İslam mezheplerinin yakınlaştırma kurumu genel sekreteri Hamid Şehriyar ile görüşmesinde Şii ve Sünni düşünürlerin beyanları birkaç aşırılıkçının beyanı değil, kriter içermeli, ölçülü olmalı, aksi halde bölünme ve ihtilaflara, anlaşmazlıklara sebep olur dedi. Ayetullah Mekarim Şirazi, İslam mezheplerinin kutsallıklarına yönelik her türlü hakaretten kaçınılması gerektiğini belirterek, şer'i açıdan diğer mezheplerin kutsallıklarına hakaret caiz değildir ve bu tür girişimler İslam birliğine ciddi şekilde zarar verir, yaralar dedi. Dünya İslam Mezheplerinin Yakınlaşma Kurumu Sekreteri Şehriyar ile görüşmede şöyle dedi. Son yıllarda düşman İslam dininde oluşturulan birliği baltalamak için mezhepçiliği, fırkacılığı ve ırkçılığı kışkırttı. Şehriyar IŞİD'in Müslüman bölgelerde ortaya çıkışına değinerek şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin desteği ve büyük İslam kahramanı Şehit Kasım Süleyman'ın cesaretiyle IŞİD mağlup edildi ve bugün İslam ülkelerinde İslam birliğine yöneliş arttı.
İran Dışişleri Bakanı Çin ziyaretinin sonunda yaptığı açıklamada iki taraf, iki ülke arasındaki stratejik işbirliğine ilişkin kapsamlı anlaşmanın Cuma gününden itibaren uygulamaya başladığını duyurmak için bu ziyarette anlaştılar dedi. İran Ajansı'na göre Hüseyin Emir Abdullahyan, Çin Dışişleri Bakanı ile yaptığı detaylı görüşmenin sonunda şunları kaydetti. Bu ziyaret sırasında iki tarafın iki ülke arasındaki 25 yıllık kapsamlı stratejik ve uzun vadeli işbirliği anlaşmasının uygulanmayı ve işletilmeye başladığını duyurması konusunda mutabık kaldık. İran Dışişleri Bakanı gündemdeki diğer konulara yanı sıra İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'ndan Çin Devlet Başkanı 25 yıllık anlaşmanın ve çeşitli bölgesel ve uluslararası sorunların uygulanması için yazılı bir mesajı da getirdik dedi. Emir Abdullahyan yaptırımların kaldırmasına yönelik Viyana görüşmeleri hakkında detaylı görüşmeler yapıldığını da belirterek Viyana'daki Çin temsilcisinin Rus temsilciyle birlikte İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer haklarının desteklenmesinde ve yaptırımların kaldırılması konusunda olumlu rol oynadığını sözlerine ekledi. Emir Abdullahyan, Batı tarafların Viyana'daki görüşmeleri takip edeceklerini ve gerçekçi bir bakış açısıyla ve İran halkının hak ve çıkarlarını da yansıtan iyi bir anlaşmaya varmak amacıyla inisiyatif alacaklarını umuyoruz, dedi. İran Dışişleri Bakanı açıklamasının sonunda şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti mümkün olan en kısa sürede iyi bir anlaşmaya varılmasını memnuniyetle karşılar. Elbette bu durum Batı'ya bağlı.
İran Dışişleri Bakanı, Çin Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in yazılı mesajını Çinli meslektaşına iletti ve Tahran'ın Pekin ile ilişkileri tam olarak geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı. Hüseyin Emir Abdullahyan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Pekin ile yaptığı görüşmede Çin'in yeni yılını kutladı. Başta bölgede enerji iletim güvenliğinin sağlanması ve güçlendirmesi olmak üzere İran'ın komşuları ve bölgedeki dost ülkelerle kapsamlı işbirliğinin hükümetin dış siyaset önceliklerinden biri olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümünü kutlama programlarına da değinerek Çin'e 110 milyon dozdan fazla aşı temin etmedeki yapıcı işbirliğinden ötürü teşekkür etti. Görüşmede Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de Pekin'in İran halkına yönelik yasa dışı yaptırımlara rağmen finans, enerji, bankacılık ve kültür alanlarında işbirliğini genişletmeye hazır olduğunu vurguladı. Çinli bakan ayrıca Çin'in Amerika'nın İran'a karşı zorbalık siyasetlerine karşı İran'ın direnmeye dayalı siyasetine destek verdiğini ve Pekin'in İran'a yönelik bu tutumunu desteklemeye devam edeceğini ve Amerika'nın hatasını telafi etmesi gerektiğini söyledi. 25 yıllık işbirliği belgesinin önemine de atıfta bulunan Çin Dışişleri Bakanı, tarafların bu belgenin uygulanmasına başlaması konusunda anlaşmayı önemli bir gelişme ve ilişkilerde köklü ve yapıcı bir zemin olarak değerlendirdi.
İran İslam Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahtarıvançi, İran'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda oy hakkının askıya alınması sonrası Amerikan ambargoların Birleşmiş Milletler aidatının ödenmesini engellediğini belirtti. İran Ajansı'nın açıklamada bulunan Tahtarıvançi, iki yıldan beri ilaç, insani ve tıbbi teçhizatın temininde yaşanan büyük sorunlar gibi Birleşmiş Milletler aidatının ödenmesinde de sorunlar yaşandığını ifade etti. Geçen sefer Birleşmiş Milletler ile birlikte kaynakların bir kısmının temin edildiğini ifade eden Tahtarıvançi, kaynakların mevcut olduğunu fakat ambargoların bunlara ulaşımı ve naklini zorlaştırdığını söyledi. Birleşmiş Milletler, aidatın ödenmesindeki tek engel olan Amerika ambargolarını göz önünde bulundurmayarak son bir yıl içinde ikinci kez İran'ın oy hakkını elinden aldı ve bu konu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na bildirildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade ise bu konuda yaptığı açıklamada İran'ın aidatlarını zamanında ödeme taahhüdüne bağlı bir ülke olduğunu fakat iki yıldır ambargolardan dolayı bunun mümkün olmadığını belirterek Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinden yasa dışı ambargolarla uğraşan ülkelerin durumunu göz önünde bulundurarak aidatın ödenmesinde kolaylık sağlamalarını istedi.
Birleşik Arap Emirlikleri Uluslararası İşbirliği Bakanı, İran İslami İrşad ve Kültür Bakanı ile yaptığı görüşmede Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Expo 2020 fuarına İran Cumhurbaşkanı'nı resmi olarak davet etti. Muhammed Mehdi İsmail'i Birleşik Arap Emirlikleri pavyonu dahil olmak üzere 2020 Expo'nun bazı bölümlerini ziyaret etti ve dün Birleşik Arap Emirlikleri Uluslararası İşbirliği Bakanı Reim El Haşimi ile bir araya geldi. Expo'daki Birleşik Arap Emirlikleri pavyonunda düzenlenen toplantıda Bayan El Haşimi İran İslami İrşad ve Kültür Bakanı ile görüşmesinden memnuniyetini bildirirken İran Cumhurbaşkanı Reisi fuarı ziyaret etmesi için davet etti. Görüşme sırasında Haşimi iki ülke arasındaki kültürel ilişkileri ve etkileşimleri geliştirmek için İran'ı ziyaret etmeye hazır olduğunu da belirtti. Ayrıca bu görüşmede İran İslami İrşad ve Kültür Bakanı Birleşik Arap Emirlikleri'nin fuarda İran'ın kendi pavyonunu kurmada işbirliğinden ötürü teşekkür etti. İki ülke arasında kapsamlı kültürel ilişkileri memnuniyetle karşılıyoruz dedi.
Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Viyana'nın İran ile 4+1 grup arasındaki yaptırımları kaldırma görüşmelerinin yavaş ilerlediğini iddia etti. El Cezire'ye göre Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Viyana'da İran ile 4+1 arasında yaptırımların kaldırılması konusundaki görüşmelerin yavaş ilerlemesinin olumsuz etki yapacağını iddia etti. Bu arada Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Joseph Borrell, Viyana müzakerelerinde yaptırımların kaldırılması konusunda İran ile anlaşmaya varılmasının mümkün olduğunu ve atmosferin etkisinin eskisinden daha iyi olduğunu söyledi. Bu arada heyet başkanları arasında varılan anlaşmaya göre İran İslam Cumhuriyeti ve 3 Avrupa ülkesinin üst düzey müzakerecileri siyasi tutumlarını ve bazı istişareleri görüşmek üzere dün akşam geçici olarak başkentlere dönecekler. Ara iki gün sürecek ama uzman görüşmeleri kesintisiz devam edecek ve üst düzey müzakerecilerin dönüşü 8. tur görüşmelerin bittiği anlamına gelmiyor.
Siyonist rejim İsrail'in geniş çaplı engellemelerine rağmen 30 bin Filistinli cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı. Filistin kaynakları Siyonist İsrail ordusunun Mescid-i Aksa ve bu kutsal caminin giriş kapılarının etrafındaki kısıtlamalarına rağmen Filistinlerin görkemli bir şekilde cuma namazına katıldıklarını bildirdi. Kudüs şehrinin İslami Filistin kimliğinin ana sembolü olan Mescid-i Aksa, işgalci rejime Kudüs'teki yıkıcı eylemlerinin her zaman hedefi olmuştur. Bu arada İslami Direniş Hareketi Hamas sözcüsü Hazım El-Gasım, Nakab bölgesinde esen rüzgarın işgalcinin ve onun sömürgeci araçlarının Filistin halkının direnişini dize getirme konusundaki başarısızlığını açıkça ortaya çıkardığını dile getirdi.
Amerika'daki COVID-19'un omikron varyantına bağlı olarak artışı geçen vakalar nedeniyle ülkedeki eyaletlerin neredeyse yarısında hastanelerin kapasitesinin en az %80'inin dolduğu belirtildi. Amerika Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilerde Georgia, Maryland ve Massachusetts dahil olmak üzere 24 eyaletli hastanelerdeki yatak doluluk oranının %80'ini geçtiği kaydedildi. Bunların içindeki 18 eyalette ise yetişkin yoğun bakım ünitelerindeki yatakların en az %85'inin dolu olduğu belirtildi. New York Times'ın derlediği bilgilere göre son 7 günde günlük vaka sayısı 803.000 civarında seyrederken bunun 2 hafta önceye kıyasla %133 artış olduğu anlamına geldiğine dikkat çekildi. COVID-19 kaynaklı can kayıplarının da aynı şekilde %53 arttığına işaret edilerek son bir haftadır günlük ölümlerin ortalama 1871 civarında olduğu bilgisi paylaşıldı.
Öte yandan Türkiye'de son 24 saatte 392.438 COVID-19 testi yapıldı. 67.857 kişinin testi pozitif çıktı. 167 kişi hayatını kaybetti. 18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı %83.93, birinci doz aşı yapılanların oranı %92.20 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 138.826.560 doza yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabındaki paylaşımda şu ifadelere yer verdi. Bilindiği gibi Turkuvak'ın primer aşılama faz 3 sonuçları bilim insanı tarafından açıklandı. Bu sonuçlar Turkuvak'ın karşılaştırıldığı inaktif aşıdan daha etkili olduğunu göstermiştir.
Ermenistan ve Türkiye'den heyetler iki ülkenin özel temsilciler arasında ilişkileri normalleştirmesine yönelik Rusya Dışişleri Bakanlığı resepsiyon binasında gerçekleşen ilk görüşme sona erdi. 13 yıl sonra bir ilk olma özelliği taşıyan görüşmelerde Ermenistan için Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, Türkiye için de eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç özel temsilci olarak görev yaptı. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Van Unanyan'ın Facebook'taki açıklamasına göre Rubinyan, Kılıç'la gerçekleştirilen görüşme öncesinde Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrei Rudenko ile bir araya geldi. İkili, Ermenistan ile Türkiye arasındaki normalleşme süreci konusunda görüşlerini paylaştı.
Türkiye ordusu dün gece Suriye'nin Haseke eyaletinin yerleşim alanlarını yeniden bombaladı. Suriye Resmi Haber Ajansı sana Türkiye ordusu ve ona bağlı işbirlikçi terör gruplarının Haseke veliahtının kuzey eteklerinde Tel Tamar bölgesindeki köyleri hedef aldığını bildirdi. Saldırı sonucunda iki köyde evlerde hasar meydana geldi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kazakistan'ın işgal edildiğini söyleyen Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Şener'in ifadeleri hakkında Türkiye'den açıklama istendiğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un ülkesinin dış politikasına dair değerlendirmelerde bulunduğu yıllık basın toplantısında önemli konulara temas etti. NATO'nun doğuya doğru daha fazla genişlememesi gerektiğini söyleyen Lavrov şöyle dedi. Rusya, güvenlik garantisi teklifleri konusunda Amerika ile NATO'dan madde madde çok detaylı bir yanıt bekliyor. Bu yanıtın neyin uygun olduğu, neyin olmadığı ve bunların nedenlerini içermesini istiyoruz. Fakat sonsuza dek beklemeye niyetimiz de yok.
Kazakistan Savcılığı ülkenin soruşturma komitesi tarafından 494 ceza davasının araştırıldığını bildirdi. Kazakistan savcılığı yaptığı açıklamada 44 terör eylemi, 31 toplu isyan ve 15 cinayet vakası olduğunu bildirdi. Öte yandan Kazakistan'da protesto ve şiddet olayları sebebiyle 5 Ocak'ta ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal dün 4 bölgede daha kaldırıldı.
Taliban, Amerika'ya Afganistan'daki dolmuş varlıkları serbest bırakma çağrısında bulundu. AFP'ye göre Afganistan'daki geçici Taliban hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahit, Amerika uluslararası sesi olumlu bir şekilde dinlemeli ve Afganistan'ın mali kaynaklarını serbest bırakmalı diye tweet attı. Amerikalı yetkililer Taliban'ın geçen yıl 15 Ağustos'ta Afganistan'ı yeniden kontrolüne geçirmesinden sonra Afganistan'ın ülke dışındaki mal varlığına yaklaşık 10 milyar doları dondurdu.
Birleşmiş Milletler, Etiyopya'nın Tigray bölgesinde 2022 Ocak ayı başından bu yana düzenlenen hava saldırılarında 108 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Temsilcisi, Etiyopya Hava Kuvvetleri tarafından düzenlenen sivillere yönelik hava saldırılarının insanlık suçu olarak değerlendirilebileceği uyarısında bulundu. Etiyopya'da hükümet güçleriyle Tigray Halk Kurtuluş Cephesi üyeleri arasındaki çatışmalar son 14 ay içinde şiddetlenirken iç savaş bu ülkede büyük bir insani drama yol açtı.
Ve son haberimiz, Avrupa'nın gaz rezervleri 2011'den beri ilk kez %50'nin altına düştü. Avrupa Gaz Altyapı Birliği'nin verilerine göre bu yıl 12 Ocak'ta Avrupa'daki yeraltı rezervlerinden gaz çıkarılmasının 814,66 milyon metreküp'e ulaştığı, gaz enjeksiyonu ise sadece 22,64 metreküp olduğu bildirildi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saatini dinlediniz. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Viyana müzakerelerinin devam etmesi ve Amerikan hükümetinin gecikmesi etrafında. İran ve Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan kurulu ülkeler arasındaki 4+1 grup arasındaki İran'a yönelik Amerikan yaptırımlarıyla ilgili Viyana müzakereleri geçen hafta siyasi ve uzmanlar düzeyinde farklı toplantıların düzenlemesiyle devam etti. Son günlerde heyet başkanları ve uzmanlar düzeyinde görüşmeler Viyana'da sürdü. Bu bağlamda İran baş müzakerecisi Ali Bakri, Avrupa Birliği Dış Siyaset Başkan Yardımcısı ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı COEP Koordinatörü Enrico Mora ve Rusya Müzakereci Heyetini Sorumlusu Mihail Ulyanov ile istişarede bulundu. Ayrıca Ali Bakri, İngiltere, Fransa ve Almanya dahil 3 Avrupa ülkesinin baş müzakerecileriyle görüştü. İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması ve tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri için teminatların doğrulanması ve alınması konusu son haftalarda taraflar arasında tartışılan en önemli ve hassas konular arasında yer alıyor. Viyana görüşmeleri İran müzakere heyetinin girişimleri sebebiyle bir miktar ilerleme kaydetti ancak Biden yönetiminin eski Amerikan yönetiminin yasa dışı eylemlerini telafi etme konusundaki isteksizliği ve azami baskı kampanyasının devam etmesi Amerika'nın ciddiyeti konusunda şüphe uyandırdı ve görüşmeleri uzatacağı tahmin ediliyor. Görünen o ki Amerikan hükümeti Viyana görüşmeleri hususunda kendi anlatılarını yaymak ve mevcut durumun nedeni olarak Trump yönetimini tanıtmak için bir medya kampanyası başlatmayı planlıyor. Ancak unutulmamalıdır ki Trump yönetimi kanunları çiğneyen bir devlet olarak her ne kadar ihlalci ve ihlal sürecini başlatan bir yönetim olsa da kapsamlı ortak eylem planı nükleer anlaşmanın mevcut durumunu şekillendirmede tek taraflı olarak çıkışıyla kilit bir rol oynamış olsa da ancak Biden hükümeti mevcut durumdan kendisini sorumlu görmemeye hakkı yoktur. Ayrıca Biden yönetimi azami baskı politikası ve Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesini eleştirirken dürüst olduğunu iddia ediyorsa o zaman Viyana görüşmeleri mevcut yönetime bu politikayı sona erdirme ve yeni bir yaklaşım benimseme fırsatı vermiştir.
Öte yandan Amerikan Kongresi'ndeki 110 Cumhuriyetçi Joe Biden'a yazdığı mektupta bir kez daha ülkenin COEP'e dönmesine karşı çıkarak Viyana müzakerelerini durdurması çağrısında bulundu. Mektup, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin kıdemli üyelerinden Michael McCaul tarafından başlatıldı. Bu mektup ve Amerikan Kongresi üyelerinin Viyana'daki olası bir anlaşmaya karşı önceki açıklamaları, İran heyetinin gerekli garantileri alma konusundaki ısrarının ne kadar anlamlı ve doğru olduğunu gösteriyor. Ara seçimler ve Amerikan başkanlık seçimleri göz önünde bulundurulduğunda ve 2015 anlaşmasının koşullarından elde edilen deneyim göz önüne alındığında, İran'ın gerekli garantileri alma ve alışmanın istikrarını sağlama konusundaki ısrarı sadece haklı ve mantıklı değil, aynı zamanda bir sorumluluk kılmaktadır. Açıkçası Viyana'daki İran heyeti alışmanın uygulanmasında Obama yönetiminde olduğu gibi durumu ve Trump yönetiminde olduğu gibi anlaşmadan çekilmeyi önlemek ve karşı tarafın eylemlerini doğrulama ve gerekli garantileri alma ihtiyacının altına çiziyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bu hususta şöyle bir vurguda bulundu. İstikrarlı ve güvenilir bir anlaşma istiyoruz ve bu iki bileşeni olmayan hiçbir anlaşma gündemimizde yok. Amerika Birleşik Devletleri'nin geri dönüşünü doğrulama ve güvenciler eşlik ettiğinde ve herhangi bir geçici anlaşma ile elde edilemeyecek bir yaptırım kaldırma mekanizmasının hayata geçirmesi gerektiğinden hepimizin emin olması gerekiyor. Mevcut bağlamda Amerika'nın ciddiyeti konusunda şüpheler olduğu açık ve Washington'un gerçekten yaptırımları kaldırmaya mı yoksa müzakereleri İran üzerindeki baskıyı artırmak için bir fırsat olarak mı kullanmaya çalıştığı belli değil. Bu arada İran kırmızı çizgilerinden ve ilkeli taleplerinden asla vazgeçmeyeceğini ve karşı tarafın İran İslam Cumhuriyeti'nin öngördüğü mekanizmaları etkin bir şekilde kabul etme konusunda güçlü bir iradesi olduğunu belirterek sırf yaptırımların kaldırılması halinde nihai bir anlaşmanın mümkün olduğunu vurgulamaktadır.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Biden hükümetinin insan hakları alanındaki performansına yönelik eleştiriler etrafında. İnsan Hakları'nı İzleme Örgütü 2022 başlangıcındaki raporunda Joe Biden hükümetinin insan hakları konusundaki performansını eleştirerek bu durumu kaygı verici olarak nitelendirdi. İnsan Hakları Örgütü sitesinde yayınlanan bildiriye göre Biden hükümetinin tüm iddialarına rağmen bu alandaki faaliyetleri Amerika'da ırkçılık ve cinsiyetçilikle mücadelede çok az etkili olmuştur. Biden yönetiminin insan haklarını koruma iddialarına ve insan hukukuna saygı duyduğu iddialarına rağmen Amerika'nın Amerika Birleşik Devletleri içindeki birçok insan hakları ihlalini tanımaya ve bunları ele almak için harekete geçmeye istekli olup olmadığı merak edilmekte. Tabii ki bu merakla konuya bakıldığında Amerikan hükümetinin pek de bu konuya odaklanmaya istekli olmadığı söylenebilir. Bazı görünüşteki açıklamalara rağmen Biden yönetimi Amerika'daki ırkçılık ve etnik eşitsizliği ele almak için belirli adımlar atmadı. Bu bağlamda İnsan Hakları İzleme Örgütü Amerika'daki yönetici direktörü Nicole Austin Hillary şöyle diyor. Amerika'daki CIA'lar nesilleri etkileyen sistematik ırkçılıktan kaynaklanan önemli ekonomik eşitsizliklerden hala muzdarip. Bu duruma sınırdaki iltica siyasetleri de eşlik ediyor. Amerika sınır yetkilileri göçmenleri şiddet olaylarına maruz bıraktığı da bir başka gerçektir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi gibi insan hakları örgütleri geniş çaplı ırkçılık, mahkum hakları ihlalleri, kızılderili ve yerli hakları ihlalleri, kadın hakları ihlalleri, yasa dışı göçmenlere ve sığınmacılara yönelik insanlık dışı muameleler ve daha fazla alanda dahil olmak üzere Amerika'daki çok sayıda insan hakları ihlali hakkında rapor verdi. Özellikle Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Amerika'daki siyahilere yönelik istismarcı ve insanlık dışı durumunu ve sistematik ırkçılığı eleştirdi. Bir değişiklik çağrısında bulundu. İnsan hakları konusunda dünya lideri olduğunu iddia eden bir ülkede Amerikan hükümeti İnsan Hakları Konseyi'nin taleplerini her zaman görmezden geldi.
Aslında yüzlerce yıldır insan hak ve özgürlüklerin korunmasını talep eden Amerikan Birleşik Devletleri'ndeki insan hakları ihlallerinin en önemli tezahürlerinden biri de ırkçılık ve siyahilere yönelik ayrımcı muamele ve onlara yönelik şiddet olmuştur. İnsan Hakları İzleme Örgütü siyahilerin hapsedildiğini ve Amerika'daki insan hakları ihlallerinin göstergelerinden biri olan sistematik ırkçılığın devam ettiğini bildiriyor. Unutulmamalıdır ki Amerikan nüfusunun %4'ünü siyahiler oluşturuyor. Ancak tüm infazların %42'si siyahilere aittir. Aslında Amerika'da etnik, eğitimsel, mesleki ve sosyal ayrımcılık ile siyahilere karşı şiddet olağan hale gelmiştir. Son yıllarda Amerikan toplumunda Latinoların varlığının önemli ölçüde artması nedeniyle etnik ayrımcılığı ve etnik şiddet eylemleri de artmış ve bu duruma eklenmiştir. Irksal ve etnik azınlıklar koronavirüs ve COVID-19 hastalığının patlak vermesinden sonra bu ayrımcılıktan daha da etkilendi. İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından hazırlanan bir rapor, siyahi, Latino ve Kızılderili ve yerli toplulukların korona salgından orantısız bir şekilde etkilendiğini ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sağlık, konut, temiz su, erişim, istihdam ve eğitim alanlarındaki ırksal eşitsizliklerin derinleştiğini gösteriyor. Bu arada siyahiler ve beyazlar arasındaki mevcut uçurum da devam ediyor. Dünyanın en büyük kapitalist ülkesinde ekonomik eşitsizliğin dolu dizgin varlığını sürdürüyor ve daha da güçleniyor. Büyük sınıf ayrımı ve uçurumunu keskin bir şekilde eleştiren bağımsız bir Amerikan senatörü Bernie Sanders, bugün Amerika'da birçok zengin gitgide daha zengin olurken milyonlarca işçi sınıf ailesi geçimini sağlamak veya faturalarını ödemek için mücadele veriyor. Artık Amerika'da zengin ve fakir arasındaki uçurumun son 100 yıldaki hiç olmadığı kadar geniş olduğu bir boşluk durumundayız. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 25'te 1400, Hicri Kameri 12 Cemaat Üssani 1443 ve Miladi 15 Ocak 2022 Cumartesi. ...43 yıl önce bugün Hicri Şemsi 25'te 1357'de İran halkının diktatörlük rejimine karşı başlattığı yürüyüşlerin ardından Şah rejimi güçleriyle halk arasında geniş çatışmalar başladı. İnkılapçı halkın haklılığının farkına varan bazı askerler garnizonlardan kaçtılar ve halka katıldılar. Söz konusu askerlerin halk güçlerine katılması Şahlık rejimi ordusunun yapısı ve psikolojik yapısında köklü değişikliklerin yaşandığını gözler önüne serdi. İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni yayınladığı bildirilerinde Şah ordusunun halka katılmalarını teşvik ederken İslam'ın savunulması ve İslam ahkamının korunması yönünde halka katılmaları ve kendi vatanlarını yabancılardan kurtarmaları tavsiyesinde bulundu. ...23 yıl önce bugün Hicri Şemsi 25'te 1377'de İranlı mücadeleci alimlerden Ayetullah Muhammed Ali Hakkı Serabi vefat etti. Hicri Şemsi 1307'de İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kenti yakınında bulunan Serab kentinde dünyaya gelen Ayetullah Muhammed Ali Hakkı Serabi ilk eğitimini bitirdikten sonra dini ilimleri öğrenmek için Tebriz'e gitti. Ayetullah Hakkı 16 yaşında bilimini genişletmek için Kutsal Kum kentine gitti. Ardından Irak'ın Necef Eşref kentine yolculuk yaptı ve bu kutsal kentlerde kendi döneminin önde gelen hocalarından dersler aldı. Bu önde gelen alim Hicri Şemsi 1355'te Kum İlmiye Havzası'ndan Tahran'a gitti ve İmam Hüseyin Aleyhisselam Camii'nin imametini üstlendi. İran genelinde inkılapçı hareketlerin başlamasıyla Ayetullah Hakkı bu camiyi İslam inkılabının yayılması için güçlü bir kaleye dönüştürdü ve İslam inkılabının zaferinin ardından bu süreci ilerletti. Ayetullah Hakkı halkın oyu ile İslami Şura Meclisi ve Hubrigan Meclis temsilcisi olarak seçildi. Onun en ünlü eserleri arasında İstidlal Fıkı, Kur'an-ı Kerim'in 4 cüzünün tefsiri gibi eserlere değinebiliriz. ...800 yıl önce bugün Hicri Kameri 12 Cemaat Üssani 643'te sahavi olarak bilinen 7. yüzyılın ünlü fakih lügat bilimcisi ve müfessiri Ebul Hasan Ali bin Abdussamed Hemedani vefat etti. Mısır'ın Saha bölgesinde dünyaya gelen sahavi olarak ün kazanan Hemedani bilimsel bilgilerini arttırmak için Şam'a gitti. ...27 yıl önce bugün 15 Ocak 1795'te Rus yazar ve siyasetçi Alexander Griboyedov dünyaya geldi. Dram yazarlığı konusunda büyük maharet olan Alexander Griboyedov siyaset alanında pek fazla başarı elde etmedi. ...21 yıl önce bugün 15 Ocak 2001'de Wikipedia Özgür Ansiklopedisi internet ortamındaki çalışmaları başladı. Bu ansiklopediyi oluşturmanın amacı halkın katılımı yoluyla halkın bilgi ve bilincini yaymaktır. Bu herkesin Wikipedia metinlerinin yazılmasına ve düzenlenmesine katkıda bulunabileceği anlamına gelir. Bu çevrimiçi ansiklopedi farklı yerlerden milyonlarca makaleye sahiptir ve en çok ziyaret edilen ansiklopedi ve en çok ziyaret edilen internet sitelerinden biridir. Ancak herkesin Wikipedia'nın yazılarını yazabilmesi ve bunlara erişebilmesi bilimsel güvenilirliğini azaltmıştır. Ayrıca bu ansiklopedinin yöneticileri tarafsızlık iddiasında bulunsalar da Wikipedia makaleleri genellikle Amerika ve Siyonist rejim İsrail politikalarına bağlıdır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli seri sohbetimizin 92. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Kehf suresinin 28 ve 29. ayetlerinin sebebi nüzulunu ele alacağız.
İslam güneşi doğduğundan itibaren gelişme yolunda her daim birçok engel ile karşı karşıya kalmıştır. İlk günlerden itibaren aristokrasi diye bir akım İslam'la düşmanlığı başlattı. Zaten cehalet, yersiz bağnazlıklar ve pat diye ortaya çıkan zenginliklerin ürünü olan aristokrasi bu kez de İslam'a meydan okumaya başladı. Mekke aristokratları İslam'ın güçlenmesi halinde İnsanların cehalet uykusundan uyanacağını biliyorlardı. Bu yüzden yoğun olarak İslam'ı önlemeye ve gelişmesini engellemeye odaklandılar.
Bisetin başında günlerden bir gün Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Mescid-i Haram avlusunda olduğu zaman bir grup Kureyş büyükleri ve aristokratlardan camiye girdiler. Allah Resulü ise ashabına Kur'an-ı Kerim ve İslami kurallar ve ilkeleri öğretmekteydi. Kureyş aristokratları tam şatafatlı, pahalı ve süslü giysileriyle Allah Resulü'nün yanına geldiler. Bu sırada Ebu Zergaffari, Salman Farisi ve Habbab bin Ered Allah Resulü'nü çevrelemişlerdi. Ayyine bin Hasan Fezazi adında kısa boylu ve şişman bir aristokrat öne çıktı ve Allah Resulü'nün çevresindekilere işaretle şöyle dedi. Bu kişilerin pis kokusu bizi rahatsız ediyor. Yediklerinizi beğenmedik. Bunlar da neyin nesi? Neden bu kadar sinirli ve mutsuzsunuz? Ey Muhammed, neden bu kadar yoksul ve miskin insanı çevrene toplamışsın? Neden bize itina etmiyorsun? Neden bizi meclisine almıyorsun?
Bir başka aristokrat olan Akra bin Habis yakınlaştı ve şöyle dedi. Bu yalın ayak miskinleri kendinden uzaklaştırırsan ancak senin yanına gelip meclisinde otururuz. Şimdi ise durum bizim istediğimiz gibi değildir. Çünkü bu kişiler burada olduğu müddetçe bize itinasızlık yapılır ve bu da bizim tahammül edeceğimiz bir şey değildir.
Allah Resulü bu sözleri duyunca duraksadı. Ya bu sözleri dinleyip onların önerilerini hayata geçirecekti ya da yoksulları kendinden uzaklaştırıp bu iyi giyinmiş zenginleri yanına alacaktı. Ya da bu tekliften vazgeçip yoksul sahabeleriyle yan yana oturacaktı. Böyle bir zamanda kimi Müslümanlar fısıldanmaya başlandı ve Allah Resulü'nün zenginlere yaklaşmasını iyi bir taktik olacağını söylemeye başladı. Böylece hem Allah Resulü'nün meclislerinin seviyesinin artacağı hem de bu grubun hidayete ereceğini düşünmeye başladılar.
Allah Resulü hiçbir açıklama yapmadığı anda Kehf suresine 28 ve 29. ayetleri indi ve Allah Resulü'nün sapkınların aldatıcı ve içi boş sözlerine haşa teslim olmaması Selman, Ebu Zer ve diğerleri gibi imanlı ve pak yürekli insanları incitmemesi hususunda vurgu yapıldı. Allah-u Teala bu ayetlerde şöyle buyurmaktadır.
Bismillahirrahmanirrahim. Asbir nefseke ma'allezine yed'ûne rabbehum bilgadâti vel aşiyyi yuridûne vecheh. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا.
Rızasını dileyerek sabah akşam Rablerine dua edenlerle olmak için elinden gelen çabayı göster. Dünya hayatının çekiciliğine meylederek gözlerini onlardan çevirme. Bizi anmaktan kalbini gafil kıldığımız kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme ve de ki gerçek Rabbinizden gelendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Biz zalimler için alevleri kendilerini çepeçevre kuşatan bir ateş hazırladık. Susuzluktan imdah dileyecek olsalar buna, erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su ile cevap verilir. Ne fena bir içecek ve ne kötü bir barınak.
Ayetlerin indirilmesinin ardından Allah Resulü yoksul yarenlerine baktı. Yarenleri Akra bin Habis'in önerisini duyduktan sonra dağılmış ve caminin köşe kenarlarına çekilmişlerdi. İbadet yapıyorlardı. Allah Resulü onları tek tek adları ile çağırdı ve şöyle buyurdu. Allah'a bin şükür ki böyle bir talimatı bana ulaştırdı. Evet dostlarım, sizinle ölüme kadar mutlu yaşayacağız. Ne mutlu bana.
Allah-u Teala bu iki ayette Allah Resulü'nün sahabeleriyle ilgili kimi özellikleri saymıştır. Öncelikle gece gündüz Allah'a tapanlar ve ilahi işler yapanlar oldukları vurgulanmıştır. İkinci mesele sırf Allah'ın rızasını talep etmeleri ve riyakarlıktan uzak olmalarıdır. Bu ayetler ayrıca Allah'ın düşmanlarının kimi özelliklerini de saymıştır. Örneğin, kalplerinin Allah'ın adından yoksun olması, Allah'ı unutan ve gaflet eden biri hatırlatıldığında Allah'ı tekrar hatırlatabilir ancak isyan, itinasızlık ve unutkanlığın derinliklerine batan biri zaten bu hakkı kaybetmiş ve her daim Allah'tan gaflet etmiştir.
Burada ilginç olan nokta, Allahu Teala'nın bu ayetlerde köleler ve miskinler ile otur kalk dememesi, tam tersine Allah'ı gece gündüz hatırlayan ve ona ibadet olanlarla otur kalk demesidir. İster köle, ister hür, ister fakir, ister zengin olsunlar, bu durum fark etmeyecektir. Allah ile olanlar ile kal ve onları yanında koru diye buyurmuştur. Ayrıca Allahu Teala bu kesimi sırf kendine yardım etmek için yanında tut da söylememiştir. Neden onları bırakıyorsun? Yoksa onlar sana zahmet kaynağı mı olmuş ve sana yük mü sayılır diye buyurmuştur. Onlar kulluklarının peşinde, sen de görevin peşindesin. Bu yarenleri dışlarsan zalim sayılırsın. Başka bir deyişle Allah'a uygun olmayan gafil kesimi seçmiş olursun. Zaten Allah onların gönüllerini gaflet içerisinde bırakmıştır diye buyurulmuştur.
Tabii buna benzer durumlar diğer peygamberler için de geçerli olmuştur. Onlardan da yoksul çevrelerini bırakmaları istenmiştir. Aristokrat kesin iman getirmek için böyle bir şart koşmuştur. Örneğin Hazreti Nuh ile ilgili de aynı mesele geçerlidir. Bir grup zengin ve aristokrat kesim Hazreti Nuh aleyhisselama şöyle derler: etrafında değersiz ve işsiz, güçsüz insanlar sana uydu, bir zamanda sana nasıl iman edelim? Başka bir ifadeyle onlar şöyle diyordu: senin sözün doğruysa ve bizi hakka davet ediyorsan eğer, yalın ayak miskinler ve zayıflar sana iman etmemeli. Önder ve liderin değerini ona uyanlardan anlamalıyız. Sana uyanlara baktığımızda bir sürü fakir, miskin, işsiz, güçsüz, beş kuruşsuz insana görüyoruz. Bunlar etrafına çevrelenmişler. Böyle bir durumda bizden sana uymamızı nasıl beklersin ki? Biz hiçbir zaman bu insanlarla aynı sofraya oturmadık, oturmayacağız da. Nasıl akılsız ve mantıksızca bir talepte bulunuyorsun? Hazreti Nuh aleyhisselam ise bu kişilere yanıt olarak şöyle buyurmuştu: ben kişilerin mesleklerini sorma gibi bir derdim veya görevim yoktur. Ben imanları sorarım ve onları Allah'a yönlendiririm.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Meyve ve sebzelerle tanışalım.
Muhterem dinleyiciler, çeşitli meyve ve sebzeleri, özellikleri ve faydalarını sizlere aktarmak istediğimiz meyve ve sebzelerle yakından tanışalım başlıklı sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde sizlere kızılcıktan bahsedeceğiz.
Bilimsel adı Comus Mas olan kızılcık, Batı Asya'dan Güney Avrupa'ya yani İran, Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan, Güneybatı Asya ve Güney Avrupa bölgesine özgü bir bitkidir. İran'da kızılcık daha çok kuzeyde, Gilan eyaleti, Elborz, Sıra dağların ovaları, Kazvin ve Azerbaycan eyaletlerinde yetişiyor. Tabii ki Kazvin eyaleti İran'da kızılcık ekim alanı ve üretimi açısından birinci sırada yer alıyor.
Kızılcık meyvesi yaz aylarında bulunur, genellikle taze olarak yenir. Fakat kuru halde reçel, konserve, turşu, meyve suyu, sos, nektar, jöle, marmelat, sirke, pestil halde tüketilirken hatta antioksidan haplarda da kullanılır. Kızılcık bazı ülkelerde Noel'de hindinin yanında garnitür olarak da kullanılır. Kızılcık meyvesini yerken onun nasıl özellikleri olduğunu düşünmemiş olabilirsiniz. Ama bu küçük ve lezzetli meyvenin birçok özelliği vardır. Kızılcık özelliklerini tanımak için bu programda bizlere eşlik edin.
Kızılcık 4 ila 8 metre yüksekliğinde çalılara
Thank you.